edebiyat dünyamızdan.
Fotoğraf Melih Cevdet Anday. Dört kişi parkta çektirmişiz. Ben, Orhan, Oktay, bir de Şinasi. Anlaşılan sonbahar. Kimimiz paltolu, kimimiz ceketli. Yapraksız arkamızdaki ağaçlar. Babası daha ölmemiş Oktay'ın. Ben bıyıksızım, Orhan Süleyman Efendi'yi tanımamış. Ama ben hiç böyle mahzun olmadım. Ölümü hatırlatan ne var bu resimde? Oysa hayattayız hepimiz.
Merhaba, hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Edebiyat Dünyamızdan başladı. Nilgün Yıldırım sizler için hazırladı. Sesimizi sizlere Sabiha Tan ulaştırıyor. Mikrofonda da ben İpek Önder. Bu hafta da karşınızdayız. Konuğumuz şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Efendim merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Melih Cevdet Anday'ın fotoğraf şiiriyle başladık yayınımızı. Bu hafta Garip Hareketi'nin öncü şahsiyetlerinden birini Melih Cevdet Anday'ı tanıyacağız. Cumhuriyet döneminin de çok önemli şahsiyetlerinden birisi aynı zamanda Melih Cevdet Anday. Yaşamını ve şiirlerine yansıyan izleri konuşmak istiyoruz sizlerle efendim. Ama önce isterseniz hayatına bir yolculuk yapalım. Anday'ı şair, tiyatro oyunu, roman, deneme, makale yazarı olarak tanıyoruz ama bir de sizden dinleyelim. Melih Cevdet Anday kimdir?
Evet, aynen dediğiniz gibi edebiyatın birçok alanında yayın yapmış, ürün vermiş değerli bir şahsiyet Melih Cevdet. Oktay Rıfat ve Orhan Veli ile birlikte Türk şiirinin en önemli akımlarından birisi olan garip şiirinin başlatıcılarından birisi. 1915 doğumlu Melih Cevdet. Oktay Rıfat ve Orhan Veli 1914 doğumlu. İçlerindeki en küçük ama en uzun yaşayan Melih Cevdet 2002 yılında İstanbul'da vefat ediyor. 87 yaşında. Orhan Veli erken bir yaşta, Oktay Rıfat da 80'li yıllarda ölüyor. Melih Cevdet İstanbul doğumlu. 1915 dedik. İlkokulu İstanbul'da okuyor. Ortaokulu da İstanbul'da okuyor. Lise çağına geldiğinde babasının işi gereği Ankara'ya taşınıyorlar. Babası avukat. Babasının adı da Cevdet. Melih Cevdet'teki Cevdet yanılmıyorsam babasından geliyor. 1931 yılında ortaokulu bitiriyor. Ankara'da Ankara Erkek Lisesi'ne kaydoluyor. Bu okulun adı daha sonradan Gazi Lisesi oluyor. Garip üçlüsü bu okulda tanışıyor. Gazi Lisesi'nde Oktay Rıfat, Orhan Veli, Melih Cevdet. Üçü de aynı dönem sınıf arkadaşlığı, okul arkadaşlığı kuruluyor. Melih Cevdet 1936'da Oktay Rıfat ve Orhan Veli ile birlikte Gazi Lisesi'nden mezun oluyor. Üniversite hayatı başlayacak doğal olarak liseden sonra. İçlerinde üniversite öğrenimini düz bir şekilde tamamlayabilen tek kişi Oktay Rıfat. Orhan Veli de üniversite öğrenimini yarıda bırakıyor, tamamlayamıyor. Melih Cevdet de tamamlayamıyor. Orhan Veli İstanbul'a felsefe okumaya gidiyor. Melih Cevdet de Oktay Rıfat'la birlikte Ankara Hukuk'a başvuruyor. Bir yıl veya iki yıl Ankara Hukuk'ta kalıyor. Fakat yapamayacağını anlayınca veya okul onu açmayınca diyelim okulunu değiştiriyor. Dil tarihe geçiyor. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ne geçiyor. O esnada devlet memuru oluyor. Devlet Demiryolları'nda devlet memuru oluyor. Bu memuriyetten dolayı üniversite öğrenimini kapatıyor. Bir daha üniversite öğrenimiyle uğraşmıyor. Memuriyet hayatının içerisindeyken Devlet Demiryolları Melih Cevdet'i sosyoloji eğitimi alması için veya öğrenimi görmesi için Belçika'ya gönderiyor 1938'de. Fakat birkaç yıl sonra İkinci Dünya Savaşı başlayacaktır. Avrupa'da savaş şartları hüküm sürmektedir. Melih Cevdet Belçika'daki sosyoloji öğrenimini tamamlayamıyor. 2 yıl sonra oradan da geri geliyor. Bu durumda Orhan Veli gibi üniversite öğrenimi tamamlanmadan kalıyor. Orada savaş sebebiyle okulunu bitiremeyip geri dönme hikayesi bizim bazı şairlerimizde var. Mesela şu an hatırladığım Cahit Sıtkı Tarancı. O da siyasalı bitiremiyor, mülkiyeyi bitiremiyor. Onu tamamlamak veya işte yeniden okumak için Paris'e gidiyor. O da İkinci Dünya Savaşı şartlarına maruz kalıyor. Hatta o Paris'ten bisikletle kaçıyor. Büyükelçilik falan yardım ediyor ama çok uzun bir yolu, örneğin Cahit Sıtkı bisikletle geliyor. Melih Cevdet Türkiye'ye döndükten sonra askere gidiyor 1940'da. 41 yılında da bizim meşhur Garip dediğimiz manifestoyu üçlü olarak yayınlıyorlar. İlk kitaplarını çıkarıyorlar. Melih Cevdet asker dönüşü Milli Eğitim Bakanlığı'nda memur oluyor. Büyük ölçüde kütüphane memurluğu yapıyor. 50'li yılların başlarında da İstanbul'a taşınıyor. İstanbul'a taşındıktan sonra da gazetecilik yapıyor. Çeşitli gazetelerde çalışıyor. Önce normal gazeteci olarak çalışıyor. Daha sonra işte köşe yazarı diyebileceğimiz şekilde biraz daha olayın içine giriyor. Ve büyük ölçüde kamuoyu onu mesela buradan tanıyor, gazete yazılarından tanıyor. Tabii ki 40'larda bir tane kitabı var. İkinci kitap Rahat Kaçan Ağaç. 50'lerden itibaren bildiğimiz şiir kitaplarını, daha sonra buna roman ekliyor, daha sonra deneme ekliyor, daha sonra tiyatro eserleri ekliyor. Edebiyatımızın seçkin imzalarından birine dönüşüyor. Hayatı hakkında böyle bir çerçeve yeterli olabilir diye düşünüyorum.
Evet. Melih Cevdet Anday, bahsettiğiniz gibi şiir, roman, deneme, tiyatro, gezi, anı gibi pek çok çeşitli türde eserler vermiş ama özellikle de şiirleriyle tanınmış bir isim. Şiir evrenini bize anlatır mısınız? Evrelerinden bahsetmek gerekiyor galiba. Garip şiirini biriktirdiği bir dönem var. Başlarken hatta şiirinin de mevcut olduğu. Buyurunuz efendim, nereden başlamak
şöyle,
istersiniz?
Şöyle İpek Hanım, şair şairdir. Önce bunu söyleyeyim. Mesela Melih Cevdet Anday'a siz şahsen karşılaşıp denemeci olarak hitap etseniz, örneğin o ben şairim der.
Veya saygısızlık işte,
evet,
mi algılayabilir?
Yok, saygısızlık değil. Şair şiiri hiçbir şeyle kıyaslamaz. Bu mümkün değil. Mesela işte felsefe alanında veya bilimsel akademik kariyer gerektiren bir alanda diyelim çok önemli işler yapmış olsa bile, ama eğer şairse ve şiirde bir süreklilik kazanmışsa birinci sıraya her şair her zaman şiir yazar. Bunu tartışmaz bile veya kendini her zaman şair hisseder. Melih Cevdet'in romanları, denemeleri, ki denemede başarılıdır. Mesela önemli deneme eserleri var. Denemeye katkı yapmış, bu derecede denemede başarılıdır. Fakat öncelikli olarak şairdir. Şiirinde de bence 3 aşama var. Hani ben Melih Cevdet Anday'ın şiirini anlatırken veya kafama oturturken 3 aşamaya bölüyorum. Başlangıç aşamasında garip şiiri. İkinci aşamasında ve Melih Cevdet şiirinin temel özelliklerinden birisi olarak düşünce şiiri diyebileceğimiz bir olay var. Bir son aşamada da mitoloji var. Eski Yunan mitolojisinden yararlanarak yazdığı, hatta şiir değil kitaplar var. Bol miktarda şiir var. Yani garip, düşünce ve mitoloji Melih Cevdet şiirini kavramada anahtarlarımız olabilir. Melih Cevdet mesela Garip'le başlamıştır ama Garip'le devam etmemiştir. Şu mesela bana hep ilginç gelmiştir. Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rıfat, biz Garip şiiri başlıklı bir şiir başlatıyoruz şeklinde bir çıkış yaparlar. Bir ortak kitap yayınlarlar. Kitabın adı Garip'tir. Başında Garip manifestosu vardır ve daha sonra üç şairin şiirleri vardır. Bu manifestoyu örnekleyen şiirleri vardır. Normal şartlar altında bizim her üç şairin de ilk kitabı bu kitaptır dememiz gerekir. Ama Garip bu ortak kitap daha sonra ikinci baskı yapıyor. Yanılmıyorsam 46'da. Burada Melih Cevdet'in ve Oktay Rıfat'ın şiirleri yoktur. Sadece Orhan Veli'nin şiirleri vardır ve manifesto vardır. Bu durumda Melih Cevdet ve Oktay Rıfat'ın ikinci kitaplarına asıl birinci kitapları gözüyle bakabiliriz. Melih Cevdet'in Rahatı Kaçan Ağaç 1946'da yayınlanıyor. Bu ilk kitabı. Burada tabii Garip dönemine ait şiirleri de var. Ama Garip'ten bağımsızlaşmış bir karakter kendini net bir şekilde belli etmeye başlar. Bunu takip eden kitaplarda da Garip'ten kopuş veya uzaklaşma diyebileceğimiz husus netleşir. Bu açıdan Garip şiirine Orhan Veli şiiri bile diyebiliriz. Tek başına Orhan Veli şiiri bile diyebiliriz. Çünkü benzer bir süreci de Oktay Rıfat izlemiştir. O da ikinci, üçüncü kitabından itibaren Garip'le ilişkisini kesmiş gibidir. Melih Cevdet bu düşünce, akıl planında ve mitoloji meselesinde bence şiirine bu özelliklerle bir belirginlik kazandırmıştır ama buralar da şiirinin zayıf noktalarıdır diyebilirim.
Evet. Garip akım içinde şunları söylemiş Melih Cevdet Anday. Garip bir temizlik hareketidir. Şiirde yapmacıklıktan kurtulma olanağı bütün şairleri kendine bağladı. Türk şiirini maskaralıktan, şairanelikten, laf ebeliğinden temizledik diyor. Aslında kısaca özetlemiş oluyor herhalde Garip akımını da.
Garip akımına mesela burada temizlik kelimesi geçiyor. Herkes bir temizlik hareketi olarak bakar aslında. Gerçekten de öyledir. Garip ne yapmıştır? Yürürlükteki hece şiirini yürürlükten kaldırmıştır. Yani o şiiri değil de bu şiiri kullanacağız veya yazacağız bundan sonra yapmıştır. Bu çok güç ve zor bir iştir aslında. Bu açıdan mesela işlevi açısından Garip hareketi ve şiiri büyük bir iş başarmıştır diyebiliriz. Benzer bir başarıyı İkinci Yeni de sergilemiştir. Ama İkinci Yeni'nin Garip'ten farkı da İkinci Yeni sıfırdan adeta yepyeni bir şiir kurmuştur. Garip ne kadar hece şiirine karşı çıksa da birçok özellikleri itibariyle heceden tam kopuşu gerçekleştirememiştir. Ama bizim bildiğimiz anlamdaki hece şiirini düşünelim. İşte belli bir vezin ölçüsü, kafiye, bunların etrafındaki klişeler veya hecenin ürettiği mazmunlar diyelim. Bunların hepsini ortadan kaldırmayı başarmıştır. Bu da kolayca yapılabilecek bir iş değil. Bu açıdan Garip gerçekten başarılı bir harekettir yani.
Evet. Efendim şimdi isterseniz Melih Cevdet Anday'ın Rahatı Kaçan Ağaç adlı şiirini dinleyicilerimizle bir paylaşalım. Sonrasında da bu şiiri tabii değerlendirelim sizinle birlikte.
Rahatı Kaçan Ağaç, Melih Cevdet Anday. Tanıdığım bir ağaç var Etlik Bağları'na yakın. Saadet'in adını bile duymamış, Tanrı'nın işine bakın. Geceyi gündüzü biliyor, dört mevsimi, rüzgarı, karı, ay ışığına bayılıyor. Ama kötülemiyor karanlığı. Ona bir kitap vereceğim, rahatını kaçırmak için. Bir öğrene görsün aşkı, ağacı o vakit seyredin.
Yazısı. sırasında Melih Cevdet için şunları kaleme almış. Melih Cevdet, Rahatı Kaçan Ağaç adlı şiirinde mesut bir ağaçtan bahsediyor. O ağaç mesuttur çünkü saadet kelimesini bilmiyor. Sadece tabiat içinde yaşıyor. Tabiatsa güzeldir, sevilir. Tabiat içinde ancak mesut olunur. Halbuki insanlar içinde yaşayan, insanlardan gönül çekmeyi, dert çekmeyi öğrenen insan kolay kolay mesut olmaz. Ağacı, kuşu, karıncayı kıskanır. Melih Cevdet de aynı kıskançlığı duyuyor demiş. 1946 yılında yayınlanan Rahatı Kaçan Ağaç adlı şiirinde siz nasıl değerlendirirsiniz Melih Cevdet Anday'ın bu güzel şiirini?
Evet, bu şiir aynı zamanda Melih Cevdet'in ilk kitabı Rahatı Kaçan Ağaç'a adını veren şiir. Biz normal şartlar altında bir tabiat unsurunu, mesela ağaç diye düşünelim. Bir insani özellikle rahatı kaçmak, canı sıkılmak, üzülmek, neşelenmek şeklinde algılamayız. Şiirin getirdiği farklı düşünme biçimlerinden biriyle, bir sanatla karşı karşıyayız burada. Rahatı kaçan ağaç finalinde nasıl bitiyor? İşte sen aşık olunca görürsün gibi.
Dert çekmeyi öğrenirsin.
Evet, dert çekmeyi öğrenirsin gibi bitiyor. Tabii buradaki dikkat çekici unsur bir ağacın rahatının kaçması. Garip şiiri bu şiirde olduğu gibi kısa, vurucu bir ögeyi ön plana çıkararak dikkat çekme garibin en temel özelliklerinden birisi aynı zamanda.
Evet. Hep garipten söz ediyoruz. Dinleyicilerimize biraz da garip hareketini anlatmanız mümkün mü acaba?
Tabii
akım
ki.
Ne demek? Dinleyicilerimizin aklında bir şekillenmesi
akım, ortak hareket. Yani biz diyelim ki 3 kişi, 4 kişi, 2 kişi veya daha kalabalık, örneğin 7 meşale hareketi var 1920'lerin sonunda. 7 meşale başlıklı bir şiir kitabı, ortak kitap çıkarıyorlar. Şiir kitabı değil. Burada deneme var, şiir var, hikaye var 1928'de. Onun gibi ortak hareket, belli sayıda insanlar bir araya gelecek. Biz bundan sonra şu ilkeler ışığında şiir yazıyoruz şeklinde bir deklarede bulunacak kamuoyuna. Ve ilkeleri doğrultusunda da şiir yazacaklar. Akım en basit tanımlamasıyla ortak hareket diyebiliriz. Garip de belirli ilkeler etrafında böyle bir sunum yapmıştır. Şiir böyle yazılmıştır anlamında. Biz bir akımız, manifestomuz, bildirimiz de budur anlamında kaleme aldıkları bir manifesto da vardır. Derli toplu ilk akımdır diyebiliriz. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde derli toplu ilk akım garip hareketidir diyebiliriz.
Kitleleri peşinden sürükleyebilmiş midir?
40'lı yılların sonlarına doğru özellikle dergileri, edebiyat kamuoyunu düşündüğümüz zaman herkes garip akımının getirdiği şiiri yazmaya ve okumaya başlamıştır.
Geniş kitleler tarafından
evet,
kabul görmüş.
Yani yeni genç için bir insan şiir yazacak, şiirle uğraşacak diyelim ki, garip gibi yazıyor. Yani ondan önceki hece şiiri gibi yazmayı bırakıyor artık. Garip bu derecede güçlü bir etki yapıyor. Hatta Sezai Karakoç Roma Kartalı diyor. Garip'i tanımlarken Roma Kartalı gibi bütün heybetiyle ortamı kapladı. Böyle bir ifade kullanıyor.
Evet. Edebiyatımıza neler katmıştır?
Garip dendikçe aklıma benim Melih Cevdet Anday'ın bir anekdotu gelir. Melih Cevdet Anday yedek subay, teğmen olarak, asteğmen olarak askerliğini yapmaktadır. Komutanlarıyla ve diğer subaylarla bir masada otururlarken komutanı Melih Cevdet'e aynen şöyle hitap eder. Teğmenim, siz garip diye bir şiir başlatmışsınız. Bu şiir nedir? Nasıl bir şeydir? Diye bir soru sorar. Melih Cevdet de bütün ciddiyetiyle garip şiirin özelliklerini saymaya başlar. Efendim der, işte biz kafiyeyi ortadan kaldırdık. Vezni ortadan kaldırdık. Edebi sanatları ortadan kaldırdık. Şairaneyi ortadan kaldırdık. Süslü söyleyişi, şunu şunu ortadan kaldırdık. Yok ettik. Bu şekilde 7-8 özellik sayar Melih Cevdet. Saydığı özelliklerin sayısı çoğalmaya başladıkça komutanı tebessüm etmeye, gülmeye, en son kahkaha atmaya başlar ve coşar. Çok iyi etmişsiniz teğmenim, ben de bu şiir denen şeyi hiç sevmezdim zaten der. Yani siz şiiri ortadan kaldırmışsınız şeklinde bir tepki verir Melih Cevdet'in komutanı askerde kendisine. Mesela bundan yıllar sonra Cemal Süreya da Garip şiirini değerlendirirken aynı yaklaşımı sergiler. İşte der, kafiye yok, vezin yok, söz sanatları yok, imge yok, işte şairane yok, yok, yok, yok. Niçin yok? Bunlar eski şiirde olduğu için yok. Böyle bir yaklaşım biçimi olamaz anlamında Garip'i eleştirirken adeta Melih Cevdet'in bu anekdotunu tekrarlar. Fakat Garip bence yeterince derinlikli olarak değerlendirilememiştir. Garip hem manifestosunda kendi içinde çok tutarlıdır, hem de bu manifesto doğrultusunda mükemmel örnekleri, iyi örnekleri, sağlam şiirler diyebileceğimiz üretiminde de çok tutarlı ve başarılıdır. Garip akımının mesela temel özellikleri nelerdir dediğimiz zaman aklımıza ilk önce ironi gelir hep. Böyle işi mizaha vurmak, alay etmek, dalga geçmek. Mesela nasıl örnek verelim? Hiçbir şeyden çekmedi Süleyman Efendi Nasır'ından çektiği kadar, değil mi?
Nasır kelimesini yani, şiirimize yerleştirmesi.
Nasır kelimesini
ilk kez oluyor galiba.
Evet, bu ilk kez oluyor. Hatta o dönem şiirde Nasır kelimesi gibi düşük bir kelime kullanılabilir mi, kullanılamaz mı şeklinde tartışma da oluyor. Mesela Nasır kelimesi şiirde yer almaya değmez, layık değil diye bir anlayış var diyelim. Bu anlayış da kendi içerisinde tutarlı. Çünkü Garip'ten önceki şiir yüksek duyguların şiiridir. Kahramanca hareketlerin şiiridir. Şiirden böyle bir asalet, yükseklik duygusu sızmalıdır. Ama Garip ne yapıyor? İşi sokağa döküyor. Yani biraz önce bir alıntıda ifade ettiğiniz temizlik kelimesi gibi. Yani bu anlamda gerçek bir temizlik yapıyor. Mesela diyor ki şiir söz sanatlarına boğulmamalıdır. Şiir işte elit yüksek tabakanın duygularını, düşüncelerini aktaran bir araç olmaktan çıkarılmalıdır. Sokaktaki normal insanın duygu ve düşünce dünyasına dalmalıdır. Bunu yansıtmayı esas almalıdır. Çünkü büyük çoğunluk, büyük kalabalık bu insanlardan oluşuyor. Değil mi? Bunlara kapalı bir şiir düşünülemez gibi çıkış noktaları var Garip'in. Ve tabii bununla birlikte daha teknik diyebileceğimiz itirazları var. En başta hece şiirine, oradaki yığılmaya itiraz ediyor. Ama siz bunu ortadan kaldırabilecek derecede başarılı örnekler ortaya koyamazsanız o hece şiirini ortadan kaldıramazsınız. Öyle değil mi? Yani siz yürürlükte bir şiir var, biz bunu değil de bunu yapacağız. O zaman bunu mükemmel bir şekilde sunmalısınız ki insanların dikkatini çekmelisiniz. Ve insanlar da bunu kaldırıp bunun yerine bunu koymalı. Garip bunu başarıyor işte. Bu açıdan gerçekten çok başarılı bir akım hareketi Garip şiiri.
Sağlam temeller üzerine kurulmuş.
Bence.
Örnekleri de hala hatırlarda çünkü.
Mesela şu açı da eksik. Mesela hiçbir şeyden çekmedi Süleyman Efendi Nasır'ından çektiği kadar mısrası ve bu mısraya benzeyen başka mısralar da var. Bu mısralar da hep Orhan Veli'den gelmiştir. Garip şiiri denildiği vakit genellikle bu ironi boyutu hatırlanır. Ama mesela Garip söz sanatlarına karşı çıkıyor. Şimdi siz binlerce yıllık bir birikim var. Sadece Türk şiiri olarak değil, dünya şiiri olarak da düşünelim. Yani şiir bir sanattır ve sanatlarla yapılır, öyle değil mi? Edebi sanatlar dediğimiz sanatlardan bağımsız bir şiir düşünemeyiz.
Edebiyatı ya da şiiri şiir yapan temel unsurdur.
Evet, ama mesela sanatlar. Orhan Veli'nin 40'lı yıllarda birinci kitap, ikinci kitapta Melih Cevdet'in de gerçekten söz sanatına yer vermeyen, düz yazı cümlesi diyebileceğimiz cümlelerle kurulmuş kısa ama son derece başarılı şiirleri var. Yani söylediklerinin örneğini vermeyi başarıyorlar. Ve duygu, klişe çoğaldıkça şiir iletmek istediği mesajı gerçekte iletemez. Yani siz belli bir modda, doğrultuda hep aynı şeyi söylüyormuş gibi olursunuz ve karşınızdaki insan da artık sizi duymaz, size karşı sağırlaşır. Sizi duyması için yeni bir biçimde söylerseniz, değişik bir teknik, tarz kullanırsanız o zaman bütün dikkatini size verir. Garip biraz da bunu başaran bir akım.
Evet, efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere.
Ben teşekkür ederim.
Geldiğiniz, katıldığınız için sağ olun. Edebiyat dünyamıza iz bırakan önemli bir şahsiyetti Melih Cevdet Anday'ı ve garip akımını konuştuk değerli dinleyicilerimiz. Şimdi Melih Cevdet Anday'ın Ada Vapuru adlı bestelenmiş şarkısını Sezen Aksu yorumuyla dinleyerek sizlere veda edeceğiz. Edebiyat Dünyamızdan programının bu haftalık sonuna geldik. Yapımcımız Nilgün Yıldırım'dı. Sesimizi sizlere Sabih Hatan ulaştırdı. Mikrofonda da ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Şinanay, şinanay da yavrum şinanay. da şinanay, şinanay da şinanay, hoppa şinanay. Şinanay da yavrum, şina şinanay, şinanay da şinanay, hoppa şinanay. Şinanay da yavrum, şina şinanay, şinanay da şinanay, hoppa şinanay. Şinanay da yavrum, şina şinanay, şinanay da şinanay, hoppa şinanay. Şinanay da yavrum, şina şinanay, şinanay da şinanay, hoppa şinanay. Şinanay da yavrum, şina şinanay, şinanay da şinanay, hoppa şinanay.
Edebiyat dünyamızdan.